19. ayrım, sayfa 189. Burç Hamut'ta biri konuşmuş olmalı. Anasını satayım, bırakmadı peşimi bu mesele.
Hangi mesele muallim?
Hacı, bir kere yönünü kaybettin mi, öldür Allah izin vermiyorlar yolunu bulmana. Nasır, o gece hikayesini biraz süsleyerek, ama İsrail'e çalışmadığına Marvan'ı tamamen ikna edecek şekilde anlattı. Kesinlikle pusula kırılmıştı. Ne ki Burşamut'ta kim konuştuysa muhabarata Nasır'ın bir zamanlar İsrail ajanı olduğunu söylemişti. Mahalleye gelip soruşturduklarını Ayşe görmüştü. Günlerce ağladı Ayşe. Herkes bilirdi ki muhabaratın aklına düşen kısa sürede eline, sonra da bir bilinmeze düşerdi. Nasır'ın ölüsünü bile bulamayacaktı ve her şey sanki hiçbir şey olmamış gibi olup bitiverecekti. Nasır da her gün gazetelerde çıkan İsrail ajanları yakalandı haberlerinden biri oluverecekti. Ayşe bu sözleri tekrar ede ede bu kadar çok ağlamasa belki Nasır Marvan'a gitmez veyahut birkaç gece daha sıkıntıyla beklerdi. Ne yapacağız hacı?
Muallim, sen o işi bana bırak, demişti Marvan. Bazı tanıdıklar var. Yine de Nasır'ı muhabarata çalışmadığını ikna ederek göndermişti. Nasır'ı bir daha hiç kimse soruşturmadı. Ama o gece Nasır, Marvan'ın muhabarattan olduğunu, Marvan, Nasır'ın bir gün yolunu şaşırdığını düşünerek uyudu. İşte bütün bu sırları, bu kitabın yazarı dahil olmak üzere herkes biliyor ama elbette kimse oturup bu meseleleri konuşmuyordu. Birbirimize sözler verip birbirimizden sözler almamızı engelleyen bir kişi olarak Beyrut'ta tam bunlar olurken tıpkı yıllardır olduğu gibi meclisteki bütün siyasi gruplar ulusal güvenlik stratejisini belirlemek üzere ulusal görüşme başlığı altında toplanmaya çalışıyordu. Toplanıyorlar ama hiçbir karar alamadan ve sadece liderlerin birbirleri hakkında yanlış konuşmaması üzerinde uzlaşarak ayrılıyorlardı. Herkes herkesin sırrını biliyor ama kimse bunlardan bahsetmiyordu. Filipina ise Hamra Caddesi'ndeki San Francis Kilisesi'nin bahçesine kendi sırlarını biriktirmeye başlamak için giriyordu. Bize kalırsa bütün bu anlatılan sırlardan daha ilginç ve heyecanlı olan hikayesi başlamak üzereydi.
Dur bir dakika, şu kızı da alalım. Ziyad, toplantıya ekip çıkacakları gizli maceralarına gösteri maymununu aniden böyle ekleyince, bir önceki gün denizin karnına düşen neşeli tohumun tıp tıp atışı durdu. Köşede bir sandalyede, numarasını beceremediği için cezalandırılmış cambaz çocuklar gibi iki büklüm oturmuş kod adı Fatima, öğlen dışarıda yemek davetine sevinse bile bunu gösteremeyecek kadar kendi karanlığına gömülmüştü. Bugün başında şapkası değil, muhtemelen eskiden örttüğü gibi siyah örtüsü vardı. Ziyad'ın yumuşacık ve kısık sesli Arapça sorusunu çantasına derhal alıp ayağa kalkarak cevapladı. Üçü böylece yola koyuldular. Ben diyorum ki biraz da turistik faaliyet gerekiyor bize. Yani yemekten önce mesela müzeye gidelim. Gidelim dedi kod adı Fatima. Deniz bir şey demedi, ellerini yalnızlıktan cebine soktu. Sadece peşlerinden giden biri gibiydi. Başka seçeneği yokmuş gibi. Takıma sadece bir çocuk daha lazım olduğu için alınan fasulyeden gibi. Kadın bir adım gerisinde kaldı Ziyad'ın. Deniz tam onun yanına ulaşınca başındaki örtüyü açıverdi. Saçlarının topuzunu sonra. Salladı boynunu. Biçimsiz, taranmamış, neredeyse vahşi saçları çıktı ortaya. Deniz bakmalı mı? Hiçbir şey olmamış gibi mi yapmalı? Kadın Deniz'e baktı, saçlarını elleye elleye. Bakabilirsin demiş oldu. Saçları görününce kadının kız kardeş oldular aniden. Aralarında duran
çocukluklarından kalma, konuşmadan birbirine uzun uzun bakma becerisine engelleyen örtü, cam duvar kalkmış oldu. Gözlerinin çarpıp geri döndüğü, kadınları birbirlerine değil, dönüp kendilerine, kendi gibilere döndüren bir cam duvar. Kendine de şaşarak Deniz, saçlarına dokundu kadının. Kısacık, yine aniden. Kod adı Fatima, daha önce görünmemiş bir yüzüyle gülümsedi. Sıkıldım. İki elini iki yana açtı. Örtüden değil, örtüsünün onu saklamaktan ziyade bu toplantı için bir gösteri maymununa dönüştürmesinden sıkıldığını söylüyordu. Başka da bir şey konuşulmadı. Ben diyorum ki, şimdi öyle alışveriş merkezi gibi Louvre filan canımız sıkılır. Şöyle küçük bir şeye gidelim. Orta Çağ Müzesi'ni düşünüyorum. Arkasına dönmeden konuştu Ziyad. Kararlı bir kaptan gibi dümeni çevirirken. Kadınların arkada kalmaları gerektiğini, sırtındaki sessizlikte neşeli, iyi, güzel bir şeyler olduğunu hissedebiliyordu. Sessizce yürüdüler ve Deniz, kod adı Fatima olan ama eski ismine birkaç metre yan yana yürüdükten sonra geri dönen Rola'nın aynası oldu, saçlarını düzeltti. Şurası kalkmış, bir dakika, yok şurası, ha şimdi oldu. Parmakları kadınları erkeklerden saklamaktan çok, kadınların kardeşliğini ortasından ikiye bölen başörtüsünün yapıştırdığı, kaldırdığı, tülüş tülüş elektriklendirdiği saçlarına dokundukça Deniz, bağlandı Rola'ya. Saçları kolonya gibi, temizlik çiçeği gibi bir şey kokuyordu. Rüzgar estikçe saçların saklandıkları yerden birikmiş kokusu geliyordu burnuna. Ziyad sesleri duydu ve hiç sesini çıkarmadı. Evet burası. Hanımlar, sanıyorum Paris'te en çok görmeniz gereken yer burası. Orta Çağ Müzesi. Ziyad, ikisine de azar azar huysuzlaşan kız çocuklarını tatlı tatlı idare eden maharetli bir baba gibi Orta Çağ vitraylarından, tahta ve taş heykellerden, hayret spotlarıyla aydınlatılmış, cam kutularda böyle sergilendiklerini görseler, ortaçağ kadınlarının çok güleceği kapkacaktan geçirerek yukarıya çıkardı. İşte burası, hanımefendi ve boynuzlu at. Bir eli Deniz'in kalçasına eğim verdirecek kadar aşağıda, bir eli Rola'nın sırtının kardeşlik bölgesinde, İkisini de müzedeki bu özel bölmenin karanlığına bırakıverdi. Altıgen bölmenin yüksek ve geniş duvarlarını kaplayan altı dokuma, böylece iki kadını da kavrayıverdi. Sessizlikte küçük bir müzik başlar gibi, her biri ağarmış kırmızı dokuma zemin üzerine ilmek ilmek örülmüş altı tasvir göründü. Bir kadının altı duyusunu anlatan dokumalar birbiri ardına. Şimdi şöyle, bu dokumaların kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ziyad ezberden, elleri cebinde anlatmaya başladı. Dönemlerine göre görülmemiş şeyler. Yani var olmaları mantıksız. Rilke'den George Sand'e kadar herkes haklarında bir şey yazmış ama sırrını çözen yok. Tat, koku, dokunma, duyma, görme. Genç hizmetçisiyle birlikte duran hanımefendi, ve hakikaten büyülü bir yüzü var. Akıl almaz bir yüz. Hayvanlarıyla birlikte bu duyuları temsil ediyor. Fakat Deniz, Ziyad'ın gürültüsünü duymaz oldu bir süre sonra. Omurgasının içine işleyen hayret, disklerini kaydırarak onu odanın tam ortasındaki banka yığdı. Yüzünü ellerinin arasına aldı. Hanımefendiyi çevreleyen hayvanlara baktı. Aslan, maymun, kuşlar, tavşan, köpekler, sansarlar ve boynuzlu bir at. Bir erkeğin bu dokumaları ona açıklamasına gerek yoktu. Bu şey her ne ise kadınlığı anlatıyordu. Rola sessizce yanına ilişti. Ziyad hala konuşurken. Mesele şu ki altıncısının sırrı bilinmiyor. Bakınız tepesinde ne yazıyor? Monsol dizer, bu ruhumun tutkusu mu demek? T tek tutkum mu demek, yoksa tek isteğim mi? Sanat tarihçileri emin olamıyor. Deniz ve Rola birbirlerine hiçbir şey söylemeden, parmaklarıyla dokumalardaki ayrıntıları işaret ederek birbirlerine, tattan, dokunmadan, duymadan, görmeden geçtiler. Dokunmada hanımefendi bir eliyle atın boynuzunu, bir eliyle bayrağını tutuyordu. Savaşa gidecek gibiydi ve hayvanları sessizce emrini bekliyordu. Yüzü kaybedecek ya da kazanacak gibi görünmüyordu. Gitmesi gereken bir savaş vardı ve su gibi duruydu dokuma teni. Tat da bütün hayvanları elindeki üzümleri almak için bekliyor ve o bir şahini besliyordu ağır ağır. Beslediği için anne ışığı vardı yüzünde. Etrafındaki çiçekler daha çok, daha çok açmıştı. Koku da hizmetçisinin sunduğu karanfillerden bir taç yapıyordu. Boynu kokunun zarafetiyle bükülmüştü biraz. Boynuzlu at, aslan, maymun hepsi onunla birlikte öğreniyor koklamayı. O sırada ama hanımefendi sadece karanfillere bakıyor. Olduğu yerde, başka yerde değil. Görmede oturmuş elinde bir ayna. Boynuzlu ata aksini gösteriyor. Kederli yüzü. Görmek iyi değil çünkü biliyor. Atın koşması bozulacak kendini gördüğünde. Vahşi kediler, tavşanlar, tilkiler yine etrafında. Belki onlar da kendilerini görsün istiyor, belki de hiç istemiyor. Hayvanlarının yürüyüşlerini unutmalarını. Bütün bu tasvirler ağarmış kırmızı zeminin üzerindeki yeşil koyu lacivert bir adada olup bitiyor. Ötede, yok yerde, kadının içinde. Bilmeyecek ne var, anlaşılmayacak ne var, hangi sır? Bir kadının kalbi daha ne kadar açıklanabilir? Rola da, Deniz de bildi. Bildiklerini birbirlerine gösterip ağır ağır, başlarıyla sessizce onaylayıp birbirlerinin hayretini, Ziyad'ın yanında durduğu 5. dokumadan sonra gelen 6. dokumaya döndüler kayarak. İkisi de doğruldu yerinde yeni bir hayretle. Bir çadır, aslan bir ucundan, boynuzlu at bir ucundan tutuyor, açmışlar çadırın perdesini. Hizmetçi, hanımefendinin önünde diz çökmüş, elinde bir sandık, içi mücevher dolu. Kadın mücevherlerini çıkarıp içeri mi giriyor yoksa dışarı mı çıkıyor mücevherlerini takıp hayvanları, köpekler, tavşanlar, kuşlar, maymunlar, keçiler hareketsiz, donup kalmışlar. Ne olacağına bakıyorlar. Şimdi buradaki mesele şu. Ziyad'ın sessizliğe uymayan sesini koyu bir sesle kesti Deniz. İçeri mi giriyor, dışarı mı çıkıyor? Küsüp kendine kapanmaya mı karar veriyor, yoksa hayata devam mı ediyor? Tabii o da sorulabilir ama... İkisi de dinlemediler Ziyad'ı. Deniz, Rola'ya baktı cevap için. Başka bir soru, örtüsüyle, örtünmekle ilgili bir soru sorduğunu anlatmak için. Son derece düzgün duruyor olmalarına rağmen, Rola'nın sırtındaki bir tutam saçın yerini değiştirerek... Rola kederle çatlamış bir gülümseme verdi Deniz'e. Yapma der gibi. Deniz kendi küçük zalimliğinden utanıp susmuştu ki neredeyse bir öğretmen sevimsizliğiyle sordu Ziyad. Evet, ne diyorsun Rola? Bir kere daha bir gösteri maymunu gibi hissetmekten mi yoksa hakikaten cevabı bilmediği için mi ne Deniz ne Ziyad anladı bunu. Rola'nın gözleri doldu. Sence Deniz? Bu kederli kız kardeşinin yanında mı dursa, adını Ziyad'ın sesinden duyunca, karnının içinde kıpırdayıp kendini hatırlatan neşeli tohuma mı yenilse? Bence dışarı çıkıyor. Üstelik bu son dokuma değil, bu ilki. Öteki dokumalarda hep mücevherleri olduğuna göre, tüm cevherlerini takıp dışarı çıkıyor. Dokunmak ve tatmak için. Çünkü saat kaç? Rola hangi ara yüzüne yerleştirdiğini ne Ziyad'ın ne de Deniz'in gördüğü buz gibi bir yabancılıkla sordu. Saati söyledi Ziyad. Daha çok sorar gibi neden diye. Namaz vakti geliyor, ben otele dönüyorum. Siz devam edin, sonra karşılaşırız nasılsa. Ne cevap bekledi ne de ikisinden birinin yüzüne baktı. Odanın kapısından çıkarken eli çantasından başörtüsünü çıkarıyordu. Deniz'in aklından kağıt kesiği gibi bir şey geçti. Kardeşlikleri başlangıçta Allah'la bölünmüştüyse, şimdi de ölümlü bir erkek, hatta kendisinin ölümlü zaafı yüzünden dağılmıştı. Suçlu sessizliğini Ziyad neredeyse neşeli bir sesle bozdu. Böyle bir sahne yazmayı düşünüyordum. Efendim? Bir kitap yazıyorum da, yani benim beklediğimden daha enteresan olduğunu kabul... Ne diyorsun sen? Enteresan değil miydi sence? Deniz çantasını ve omurgasını toparlayıp içinde hala kıpırdanan tohumu küfürle azarlayarak dışarı çıktı. Ziyad peşinden. Akıllı bir adamdı. Hiç ses çıkarmadan, nereye yürüdüğü hakkında hiçbir fikri olmayan Deniz'i takip etmeye başladı. Deniz peşindeki adamı yıldırana kadar sessiz kalmaya, yürümeye devam edecekti. Öyle karar verdi. Bu kadar hızlı yürüyebildiğine şaşıyordu. Ziyad'ın onu takip etmekten vazgeçmemesine, sinirli bir kadın olabilmesine, çok sinirli ve bundan utanmayan bir kadın, savaşa gider gibi. Yürüdükçe göğüs kafesi açıldı, arkasında bir adam olduğunu bilmek onu daha da güçlü yapıyor gibi, yürüdü, yürüdü, yürüdükçe öfkesini sevdi, ayaklarından açılan göğüs kafesinden öfkesinin perde perde kalkıp tül gibi havaya dağılmasını, yürüyüşünün ancak öfkesi dinerken yavaşlamasını ve hiç arkasına bakmamasını. Yürüdükçe rüzgar çoğaldı, gerdanı açıldı. Oraya güzel şeyler, güçlü şeyler doluyor gibiydi. İçi hayvanlarla doluyor gibi, her birinin sesini, kokusunu duyuyor, dokunuyor, görüyor gibi. Büyüyor gibi gövdesi, önüne çıkan şeyleri devirecek sanki. Saçları uçuştukça güzelleşiyor. Rüzgar içinde dolanıyor gibi. Dışarı çıkıyordu, diye kendi kendine 3 kere tekrar etti. Tabii ki, yürüdükçe daha çok ikna oldu ölü derisinin soyulduğuna ve nefes aldığına gözeneklerinin, yürüdükçe. Hassiktir. Deniz, Ziyad'ın sesine döndüğünde yüzünün artık gülüyor olduğunun farkında değildi. Ziyad, televizyon satan bir dükkanın önünde onlarca ekranda aynı haberi gösteren televizyonlara bakıyordu. Ağır ağır yanına yürüdü. Önceki an bitmişti. Bu yeni bir andı. Yan yana durup izlediler. Ziyad 3 kere hassiktir dedi ve nihayet anlatmaya başladı.